Baldaki Tuz, Yaşar Kemal.
Ayrım 8.
Çok belalı bir çağı yaşıyoruz. Milletimiz uyanık. Milletin çoğunluğu çıkarının nerede olduğunu biliyor. Burada kimsenin bir günahı yok. Çağımız böyle getirmiş. Millet çoğunluğu artık akla karayı seçmeye doğru. Çağımızdaki bu gözünü açmış halkın önündeki politikacı artık doğulu gelenekten gelen politikacı olamaz. Artık çağımızdaki doğulu politikacının başı belada. Onun halkın elinden kurtulabilmesi diye bir şey yok. Millet böylesi politikacının ipliğini çok çabuk pazara çıkarıyor. Çürük bir politikaya bir örnek, halkı umursamazlığa bir örnek vermek istiyorum. Yeni kurulan partilerden birinin daha doğru dürüst bir programı yok. Vebali günahı boynuna, ben öyle duydum. Olsa bile ne gerekirdi diyeceksiniz. Eski tas eski hamam. Efendim, bu parti programı seçimlerden sonra yapacakmış. Peki bu, oy isteyeceğin halka hakaret değil mi ağa efendi? Bir demokrasi savaşında milletten ne için oy isteyeceksin? Tabii alavere dalavere. Yani biraz da istim arkadan gelsin. Daha çok örnek verirdim ama ne gereği var? Bunların ne kadar ilkesiz olduklarını hepimiz bilmiyor muyuz? Felaketin nereden geldiğini artık hep bilmiyor muyuz? Çağımızda politikacı en namuslu, en doğru adamdır. Bir ilkesi, bir düşüncesi olan adamdır. İlkesi, inancı, düşüncesi uğruna hayatını, gerekince kellesini koymuş adamdır. Eğer demokrasiye inanmışsa, eğer sosyalizm uğruna savaşıyorsa, onun için yalnız bu vardır. Onun için inanç, evladı ayelden de, hayattan da, kelleden de üstündür. O, mevkiye, ilkelerini gerçekleştirmek için geçecektir. İktidarı insanlara, memlekete iyilik etmek için isteyecektir. İktidar onu kullanmayacak, o iktidarı ilkeler, düşünceler ve iyilikler için kullanacaktır. Çağımız politikacısının karakteri budur. Çağımızda gerçek politikacılar şan olsun diye kişisel faydaları için değil, düşüncelerinin, milletlerinin faydası için politika yapıyorlar. Çoğu zaman da kişi olarak bu işten zararlı çıkıyorlar. Bütün ömürlerini bile bile hiçbir şey beklemeden harcıyorlar. Kelleleri gidiyor. Bu, düşünceleri için politika yapanlar sıkışınca, başları dara gelince, yani yassı adadakiler gibi düşünce, insan tortuları haline gelmiyorlar. Büyük umutlarının ateşinde geleceği insanca yiğitçe karşılıyorlar. Çağımız böyle politikacıları çok gördü. Bizde de artık halk yutmuyor. Artık yutmayacak da. Düşüncesi uğruna, ilkeleri uğruna her şeylerini koymuş politikacısını bekliyor halk. İşte böyle adamlar yurdumuzda çoğaldıkça biz de her gün biraz daha, biraz daha iyiliğe gideceğiz. Çağımıza layık insanlar olacağız. Yasaklar. Yasaklar geri toplulukların özelliklerinden birisidir. Bunu biliyorum. Çok iyi biliyorum ama her türlü de üzüntüden kurtulamıyorum. Bizde öylesine yasaklar var ki akıl almaz. Nereye koyacağını, nereye oturtacağını bilemezsin. Akılla, düşünceyle bağdaştıramazsın. Şu bizim toplumda, hani savaşacaklarına bunalanlar var ya, bir an içinde olsa onların haline düşmeye imkan yok. Bizim toplumumuzdaki ileri geçinenler, ileri insanlar bunalacaklarına, tepeden gülüp geçeceklerine, geriliğin bir sonucu olan yasaklarla savaşsalar daha iyi ederler. Bir ilericinin gücü, ışığı, birçok gericinin gücünden, karanlığından daha fazladır. İlericiler gerçekten ileriye inanmış kişilerse, sahteci değillerse, ister istemez savaşa atılırlar. O zaman da gericiler ışık görmüş yarasaya dönerler, baykuşa dönerler. Yerlerinden kıpırdayamazlar. Mahmut Makal Bizim Köy'ü yazmıştı. Bizim Köy gibi bir kitap o zamana kadar alışmadığımız bir şeydi. Kıyametler koptu. Çünkü Mahmut Makal korkunç yasağı kırmıştı. Gericilik baykuşuna ışık tutmuştu. Müthiş bir telaş başladı. Nasıl olurdu efendim? Nasıl olurdu da bir insan kalkardı da Türk köylerinin bu yanını, bu korkunç sefaletini ortaya bütün çıplaklığıyla atardı? Bu olacak iş miydi? Bu iş vatanseverlikle bağdaşamazdı. Sayın okurlarım, bana inanın, bizim köy için aynen böyle yazdılar, böyle düşündüler. Bu iş Türk köylerinin sefaletinin açıklanması, vatanseverlikle bağdaşamaz dediler. Ne olmalıydı? Türk köyleri orada, binlerce yıllık ilkel hayatı içinde öyle yaşamalı, hayatını korkunç sefalet içinde sürdürüp gitmeli, biz bunu açığa vurmamalıydık. Masaldaki gibi, aman ne cici köylerimiz var, ne uygar, ne refah saadet içinde köylerimiz var. Yaşasın köylerimiz. Anadolu köylerinin amanın bu saflığı bozulmasın mı demeliydik. Türk köylerinin sefaletini kimse yazmasaydı, kimse bilmeseydi ne geçerdi elimize? Aklı olan azıcık düşünür, ne geçerdi? Hiç. Ama 1 milyon hiç, eğer hiçin ölçüsü varsa. Yabancılar bizim bu halimizi bilmemeliymiş. Akla bak hele, yabancılar senin nerede olduğunu, hangi ilkel hayatı yaşadığını senden 1000 kere iyi bilirler. İnsanların iyi ya da kötü yaşadıkları biliniyor artık. Gelip görmese de bilime vuruluyor. Senin gücün hemen anlaşılıyor. Geriliğimizi, sefaletimizi saklamak, şu koca dünyada deve kuşu gibi saklanmaya çalışmamız demektir. Yasaklar zararlıdır. Yasakla kötülüğün önüne geçemezsin. Bir şey saklamakla onu ortadan kaldıramazsın. Hele insan sefaletini hiç kaldıramazsın. Eğer Anadolu'daki hayatımız bu haldeyse, bunun çoğunluk sebebi yasaklardır. Bir mesele gün ışığına serilince üstünde tartışılır. Ondan sonradır ki bunun bir çaresi, bundan kurtulmanın bir yolu bulunur. Meselelerimizi deşmekten korkacak kadar millet uzaya gidip geldikten sonra ilkel olmayalım. Hem kendimize hem millete yazık ediyoruz. Deve kuşuluğu hiçbir şey halletmez. Her şeyimiz, geriliğimiz açık açık. Açık açık meselelerimizin üstüne gideceğiz. Yasaklarımız öylesine gülünç ki, ister istemez bu halimize acıyoruz. Bir gün Kayseri'deydim. Kıyı mahallelerden birinde bir kümbetin fotoğrafını çekiyordum. Alıp karakola götürdüler. Durdurup da bir yabancı, bir köylünün resmini zor çeker bizde. Ne olurmuş yani, kıyamet mi kopar? Varsın Türk köylüsü perişan, yoksul desinler. Bu bir gerçekse, yoksul demelerinden ne çıkar? Ama bir şey derlerse, işte bu dedikleri şey zorumuza gitsin. İşte bunu dedirmeyelim. Türkler, yoksul, okumamış köylülerini bu halden kurtarmak için hiçbir şey yapmıyorlar. İşte bu korkunç. İşte bu utanılacak bir şey. İşte bu gerilik. Amanın bütün dünyaya yoksulluğumuzu gösterelim. Faydası olur. Yoksulluğumuzun önüne geçmek için çabamızı da gösterelim. Bu daha güzel olur. Bir film yapmak istiyorsun. Orada ayağı yalın köylüler olamaz. Neden olamaz? Anadolu'daki kadınların %80'i ayakkabı giymez. Öyleyse neden filme girmez bu? Bu yasak. Bu yasağı hangi vatansever kafa koymuş? Vatanseverliğini nasıl tekelini almış? Peki biz bu yasaklara karşıyız. Biz o beylerden bu vatanı daha mı az severiz? Vallahi şaşılacak iş. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film yapılmıştı. Film Veysel'in köyünde çekilmişti. Veysel'in gençliği köyde. Kıraç, ağaçsız, yalnız bir köy. Veysel'in gençliği Osmanlı devrinde geçmiştir. Buraya kadar filme, bu köye izin verilir. Ama Veysel'in son yıllardaki hayatı da aynı köyde geçer, geçmiştir. Zavallı rejisör ne bilsin? Veysel'in bugün de hayatının geçtiği köyü olduğu gibi çeker. Köy, Veysel'in gençliğinde de aynı, bugün de aynı. Bugün aynı olamaz, sansür şırrak diye keser. Türkiye'de böyle köy kaldı mı? Yaşasın sansür. Hiç böyle köy olur mu Türkiye'de? Ne haddine? Her bir yanı gül gülistan etmedik mi? Sonra efendim, filmin son kısmını yasak etti sansür. Bugünkü gördüğümüz, içinde yaşadığımız Veysel'in köyü, Osmanlı çağının köyü olarak kaldı. Onun yerine modern bir çiftlik buldular. Veysel'in köyü filmde Osmanlı köyü orada kaldı. Bu çiftlik de Veysel'in modern, şimdiki köyü oldu. Filmin sonu öyle komik ki, traktör sesini duyan Veysel gülümsüyor, seviniyor. Ben biliyordum ki, zeki, büyük Veysel, kuş uçmaz, kervan geçmez köyünü böyle traktörlü, bahçeli köy haline getiren yalana gülüyordu. Bu yalanlardan ne kazandık? Veysel'in Osmanlı köyü bütün sefaletiyle orada durup durur. Filmde geldi, geçti. Bir tek işe yaradı, o da düşünce kıtlığımıza, düşünce yoksulluğumuza bizi güldürdü. Efe filmi yapamazsın. Neden? Osmanlı zamanında adamlar dağa çıkmışlar. Efelik bir gelenek olmuş. Yapamazsın. Neden? Söyler misiniz? Hiçbir şey söyleyemezler. Benim Beyaz Mendil adında bir senaryom vardı. İyice bir film oldu sonunda. Filmin bir yerinde düğün kurulur. Anadolu düğün evlerinin üstüne bayrak asarlar. Biz de filmde bayrak astık. Bu bir milletin geleneği. Olmaz efendim. Sansür üstü bayraklı evi filmden kesti attı. Gördünüz mü bu milletin gerçeklerini tanıyan insanları? Bu bizdeki film sansürü öylesine komik, öylesine acıklı ki, örnekler versem, yerim olsa da örnekler versem, güle güle kırılır, ağlaya ağlaya ölürsünüz. Bizdeki bir yasağı daha söyleyeyim. Atatürk zamanında, Şükrü Kaya İçişleri Bakanı iken, halk şairleri şehirlere uğrayamaz olmuşlar. Jandarmaya görünemez olmuşlar. Jandarmalar, polisler, zavallıları tutup tutup dövüyorlar, sazlarını kırıyorlarmış. Sazları geriliktir diye bir sivri akıllı yasak edivermiş. Bu yasak saz kırılması 1-2 yıl sürmüş. Sonunda da Atatürk duymuş da, amanın ne yapıyorsunuz demiş. Demiş de bizim aşıkçılar yakayı kurtarmışlar. Pater Pankali diye bir Hint filmi görmüş. O film için bir yazı yazmıştım. Bu filmdeki kadar korkunç sefalet parçalarını hiçbir sanat eserinde görmedim. Ne oldu? Ben bu insanları o korkunç sefalet içinde sevdim. Bu insanlar sefaletin yenemediği insanlardı. Filmi gördükten sonra şuna inandım ki Hint halkı yoksulluğu yenecek. Bu film bütün dünyada gösterildi. Hint milleti bundan ne kaybetti? Aksine Hind'i seven binlerce, milyonlarca özdenlikli yürek kazandı. İnsanlar Hint halkının sefaletinden kurtulacağına inandılar. Bu filmden önce biz Hint'teki yoksulluğu bilmiyor muyduk? Biliyorduk, biliyorduk ama Hint halkını bu kadar sevmiyorduk. Yasaklar böyle gereksiz, gülünç yasaklar bizim toplumumuz için her zaman zararlı olmuştur. Nereden gelirse gelsin, bu yasakların birçoğu vatanımız için, vatanımızın ilerlemesi için bir tehlike olmuştur. Yasaklarda ölçüyü kaçırmayalım. Ölçüyü kaçıranlarla da savaşalım. Yasaklar gericilerin kaleleridir. Bu kaleleri el ele vererek yıkalım. Meselelerimizi açık yürekle, apaçık, korkmadan tartışalım. Daha faydalı olur. Yurdumuz daha çok kazanır. Deve kuşu mu? Şu deve kuşululuktan bir şey kazandığımızı, kazanabileceğimizi söyleyecek bir tek aklı başında insan çıkarsa, ben bu söylediklerimin hepsini söylememiş sayacağım. Var mısınız? Kuşku çağları. İlk günden bu yana insan kuşku içindedir. Demem o ki, insan kendi kendini bildi bileli kuşku içinde. Kuşku karanlığı içinde. Dört yanını bir kuşku, bir korku karanlığı sarmış ki deme gitsin. İnsanoğlunun en kutsal çabası karanlığını, kuşku duvarını yıkmak için giriştiği büyük uğraştır. Her gün biraz daha, biraz daha kuşku duvarını yıkmak için didinme. İnsanoğlunda en övünülecek yön. İlk insanlar bilisizdir. Tek tek yaşarlardı. Tek tek yaşamak, işini tek başına görmek. Kuşku, korku karanlığını iyice yüklenmek. Onun içine boylu boyunca düşmek demektir. İnsanların kuşkuya, korkuya ilk dur demeleri, karanlıklarını ilk birazcık yırtmaları, toplum haline gelmeleriyle olmuştur. Daha önce insan insandan korkardı. İnsan tabiattan korkardı. Toplum haline gelince bir dayanışma, korkuya, kuşkuya biraz daha etkili karşı koyma başladı. Kuşkuları, korkuları yenmek için insanlar türlü işler icat ettiler. Türlü dinler yaptılar kendilerine. Türlü görenekler yaptılar. Türlü geleneklerin ardından gittiler. İnsanın belki de en büyük savaşı kuşkuya, korkuya karşı olmuştur. İçinde bulunduğu karanlığa karşı olmuştur. Bilmemek, bir karanlık içinde kalmak, her zamanda böyle olmak, insanları kuşkunun, korkunun içine atmıştır. Diyebiliriz ki, insan ilerledikçe korkuları da azalmıştır. Acaba bunu diyebilir miyiz? İnsan kuşkusu, korkusu azaldı mı, azalmadı mı, bunu nasıl bir ölçüye vurup da bir sonuca varabiliriz? İnsanın tek tek yaşamının yüklediği karanlıktan, kuşkudan çıkıp da toplum haline gelince, toplum savaşları başlamıştır. Hem de en pisi pisine savaşlar. Baskın savaşları. Bir gece uykudayken öldürülüvermek korkusu. Sonra harpler, hastalıklar, salgınlar, kıtlıklar korkusu, kuşkusu. Toplum daha ilerlemiş, salgın hastalıkların önüne geçilmiş. Kıtlıklar düpedüz, aç kalarak ölmekler azalmış. Ama buna karşılık gittikçe daha çok insan öldüren, memleketler yıkan, bir anda toplumları yok eden savaşlar, gün geçtikçe, her gün geçtikçe büyüyen savaşlar korkusu ortalığı almış.
Ayrım sonu.